Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 46. ayrım. 29. Zamanlama mükemmeldi. Mekansa büyük bir şanstı. Belki de kader böyle istemişti. Onu hor görüp olayı buralara kadar getiren Angie'ydi. O gün bugündü. Yazık, McVie parçalara ayrılıp parçaları Barnard Caddesi'ne dağılsa ne güzel olacaktı. O şapşal komşu araya girmeseydi. Olsun, piç herif az da olsa havalanıp yere çarpmıştı. Evet, evet, işi bitmiş bir Süpermen gibi uçmuştu namussuz. Yağmurluğunun altından dokuzluk tabancasını çıkaramayınca dağıldığını düşündü. Yoksa yere serdiği o orospu çocuğuyla şapşal karıyı bir güzel gebertecekti. Bunu yapsa amacına ulaşacaktı ve doğru bir şey yapmış olacaktı ama bundan sonra olacaklara sebep olmuş da olabilirdi. Oyunun sonu görünmüştü. McVie ölse daha iyi olurdu ve bunu her zaman yapma şansı vardı. Ama şimdi zamanı ve fırsatı olursa ilave olarak erkek arkadaşı da aradan çıkabilirdi. O karı kılıklı erkek kardeşini patlayıcılarla donatıp büyüdüğü evin önüne dikme planını iptal ettiği için kendinden utanıyordu. Hepsi de kadınların etekleri altına saklanan bir avuç korkaktı. Onlar için harcadığı zamana da, uğraşmaya da değmeyeceğini düşündü Vulcan. İtinayla teçhizatını kurmaya devam etti. Şu anda muhtemelen her yerde onu arayıp duruyorlardı. Varsın arasınlar, diye düşündü. Nasıl olsa birkaç saat içinde nerede olduğunu öğreneceklerdi. Olmak istediği yerde olacak ve planını gerçekleştirecekti. İşi bittiğinde herkes Phoebe McNamara'nın bir meleği öldürdüğünü öğrenecekti. İşte o zaman her şey sona erecekti. Evraklarını teslim edip evden ayrılmış. 2 aylık kirası için de çek yazmış. Dave'in başucunda adamla ilgili bilgileri gözden geçiriyordu. 2 tane kredi kartı varmış. 3 yıl içinde hesabında hiçbir hareket olmamış. Hiç kimseyle, ne en yakın arkadaşıyla ne de eski amiriyle temasa geçmemiş. Çek hesabıyla mevduat hesabında toplam 6.000 küsür doları, bir de kasası varmış. İşten ayrıldığı gün tüm parasını çekip kasasını boşaltmış. Üzerine kayıtlı bir Chevrolet kamyoneti varmış. Aynı binada oturan Derek Means diye birine peşin 8.000 dolara satmış. Adamla konuşacaklar ama buradan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ayrıca yine adına kayıtlı 9'luk Smith & Wesson ve 32'lik Remington'u varmış. Arkadaşı da bir av tüfeği, bir de babasından kalan 22'lik tabancası olduğunu söyledi. Silahlara meraklıymış. Evet öyle, keskin nişancı. Ordudayken patlayıcı eğitimi almış. Özel time transfer olmadan önce de bizim bomba ekibiyle çalışmış. Buralarda bir yerdedir mutlaka ama bildiğim kadarıyla onu senden başka gören yok. Ellerini kaldırdı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben arabulucuyum. Soruşturma benim işim değil. Bulmacalar çözülmek içindir. Parçaları birleştirmek zorundayız. Bazılarını birleştirdim. Angela Brandt'in ölümünden beni sorumlu tutuyor. Çünkü belki de suçlayabileceği başka biri yok. O gün o da ekiple beraberdi Dave. Kadın öldürüldüğünde o da operasyonda görevliydi. Bankaya doğru nişan almış, işaret bekliyordu. Rehinelerin ya da yaralıların isimlerini henüz öğrenmemiştik. Dışarıda beklediği o uzun saatler boyunca Vulcan, Angela'nın içeride ölmek üzere olduğunu ya da öldüğünü bilmiyordu. Hem aciz hem de beceriksiz. Dave başını salladı. Ardından yaptığı hareketin etkisiyle kafasının içinde ani bir sancı hissedip gözlerini yumdu. Lancelot, Genevieve'yi kurtaramadı. İşte bununla yaşamaya dayanamıyor. Sevdiği kadın kanlar içinde. O ise dışarıda her şeyden habersiz bekliyor. Bu arada ben, katilleri dışarı çıkartmaya uğraşırken, onlar da benden emir bekliyorlar. Benim aldığım kararlar yüzünden katiller hayatta kaldı, Angela öldü. Sadece buna inanıyor, inanmak zorunda. Ama hiçbiri bizim onu bulmamıza yaramıyor. Neden Roy'un peşine düştü? Düşün dedi Phoebe kendi kendine, kendini onun yerine koy. Benimle olan bağ yüzünden, evliydik ve ortak bir çocuğumuz vardı. Eş bir semboldü. Brandt'ine ulaşması Roy'u yakalamasından çok daha zordu. Üstelik Roy bana aitti. Benim olan her şeyi yok etmek istiyor. Çünkü aynısını benim ona yaptığıma inanıyor. Sırf o kadın değil. Su içmek için bardağa uzanınca Phoebe bardağı alıp kamışı ağzına doğru eğdi. Teşekkürler. sırf kız arkadaşı değil, aynı zamanda kendi imajı da zarar gördü. Günü kurtarmayı başaramadı. Kendini ortaya atamadan, emirleri uygulayıp diğerleriyle birlikte beklemek zorunda kaldı. Ama bu sefer ortada olan kendisi, sıra ona geliyor diye düşündü. Önce Roy, sonra da sen. Herkes bizim ne kadar yakın olduğumuzu, senin sayende bu göreve geldiğimi biliyor. Dolayısıyla bankada bulunmamın bir ucu da sana dokunuyor. Dave hareket edince yüzü acıyla kasıldı. Hemşireyi çağırmamı ister misin? Artık dinlenmelisin biraz. Hayır, devam et sen. Kafam dağılıyor. Hemşireyi çağırırsan elinde iğneyle gelip biraz daha kan alır. Yemin ederim, hastanede miyim, vampirlerin eline mi düştüm anlamadım. Aldıkları kan bir türlü yetmiyor. Devam edebilirsin. Çarşafları yatağın altına sıkıştırıp düzeltti. Keşke daha fazlasını yapabilseydi. Tamam, evimi hayvan leşleriyle kirleterek güvenliğin zayıfladığını gösteriyor. Yılan, tavşan ve fare. Muhtemelen şehir dışında bir yerlerden gelmiş. Yoksa buralarda tavşan avlamaya kalksa hemen dikkat çeker. Şehir dışında, ıssız ve gözlerden uzak bir yerde yaşamak daha mantıklı tabii. Dikkatli olursan, kimse seni rahatsız etmez. Kolay kolay dikkat çekmezsin. Aynen ekip arkadaşlarıyla olduğu gibi dedi. Küçük bir ev, bir kulübe. Ulaşım sorunu olabilir. Hilton Head'e kadar nasıl gittiği araştırılıyor. Dönüp camdan dışarı baktı. Şehir merkezinden kenar mahallelere, oradan bataklığa ve ormanlara kadar, köprüden geçip adalara kadar saklanabileceği binlerce yer var. Şehirde ve adalarda her polisin elinde robot resmi var. Bunu o da biliyordur. Senin hayatta olduğunu, onu gördüğünü, şu anda da arandığını biliyordur mutlaka. Şu durumda önünde iki seçenek var. Ya her şeyden vazgeçip ortadan kaybolacak ya da işi bitecek. Bence kesinlikle kaçmayacak. Hazırlıklı olman lazım. Başını salladı. Olmaya çalışıyorum. Arkasını dönüp ona baktı. Bu sabah nasılsın diye soramadım. Hayatta kaldığım için çok mutluyum. Evdekilerin seni ziyaret etmesini yasakladım. Eve döndüğün zaman da emrim altında olman için emir almış durumdayım. O yüzden sağlığına kavuştuğunda annemle Eyven'in seni çok şımartacağına emin olabilirsin. Buna şeftalili turta da dahil mi? Sana her türlü garantiyi verebilirim. Eyven'e ne zaman randevu vermeyi düşünüyorsun? Anlamadım. Diyorum ki, birbirinizin arkasından baygın baygın bakmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Koskoca yetişkin insanlarsınız. İkiniz de dulsunuz. Dün gece Eyven'in gözüne uyku girmemiştir bence. Ben bu sabah defalarca seni sordu ve seni düşündüğünü söylememi istedi benden. Buraya gelmek için kaç defa tartıştık bir bilsen. Onunla biz eski arkadaşız. Dave, senin arkadaşın annem. Sabrı taşmıştı artık. Yumruk yaptığı ellerini beline koyup sordu. Bu yatak neredeyse ölüm döşeğin olacaktı. Şimdi bir de kalkmış, evliyle annemi bir tuttuğunu mu söylüyorsun? Öyle olduğunu, ne istiyorsun peki? Yatağa yaklaştı. İnsanların stres altında ve duygusal olduğu durumlarda ne istediklerini hemen anlarım. Utanıp bocalayacaksan ben söyleyeyim. Tabii bu arada yüzünün kızarmasını seyretmek çok zevkli. Ayağa kalkar kalkmaz, Evie'yi mum ışığında romantik bir akşam yemeğine davet etmek istiyorsun. Yüzü yine kırıştı ama Phoebe bu seferkinin can acısından olmadığını anlamıştı. Dün eve giderken Evie yani bu durumu düşünüyordu. Bunu yapabilmek için yanlış bir zaman olduğunu söylüyordum kendi kendime. Aslına bakarsan birçok şey için hiçbir zaman doğru zaman değildir. Gülerek onun saçını okşadı. Duncan'a evlenme teklif ettim, o da evet dedi. Dave'in ağzı açık kaldı. Sonra bu sabah sürprizlerle dolusun dedi. Sürprizi kendime yaptım. Sanki ömrüm onu aramakla geçmiş gibi hissediyorum. Meğer onunla yeni bir hayata hazırlanıyormuşum. Bu mutluluğu benimle yeniden paylaşırsın, değil mi? Bahse girerim, bu sefer tutturacağım bu işi. Hiç şüphem yok. Uzanıp elini tuttu. Senin adına çok sevindim. Ben de öyle. Çok uzun zamandır bekliyordum Dave. Sen de Evie'yi yemeğe davet et ve ömrünün geri kalan yıllarını onunla geçir. Phoebe, Dave'in odasından çıkınca, Liz yaslandığı duvardan doğrulup yanına geldi. Onunla yalnız kalmamı sağladığın için teşekkürler. Sorun değil, durumu nasıl? Beni bu derece yatıştırabilecek kadar iyi. Yanımda olduğun için tekrar teşekkür ederim. Tekrar sorun değil. Volkan içimizden birini öldürmeye çalıştı. Birimde bu olayın peşine düşmeyen adam kalmadı resmen. Daha fazla saklanamayacak. Kaçamayacak da. Dışarıda ağır ve nemli bir hava vardı. Fırtınadan sonra hiç serinleyemedik. Aksine rutubet daha da arttı. Savana yazı işte. Ya katlanacaksın ya da çekip gideceksin. Hadi aç sen dedi. Phoebe'nin telefonu çalınca. Arabayı ben kullanırım. Galiba o arıyor. Ekranı ona gösterdi. Liz başını salladı ve biraz uzaklaşıp kendi telefonunu açtı. Phoebe McNamara. Dave'den ne haber? Gayet iyi, teşekkürler. Bakıyorum bu sefer rezil oldun. Hayır, şartlar değişir sen de bilirsin Phoebe. Terslik çıkar. Beni aradığınızı biliyorum. Pek üzülmüşe benzemiyorsun Jerry. Hayır, ben hazır olana kadar beni bulamayacaksınız. Çelik yeleğin üzerinde mi Phoebe? Birden yüreği hopladı ve hemen Liz'i arabanın yanına çekip yere doğru itti. Bu sıcakta çelik yelek mi giyilir Jerry? Ya sen? Sen de, o yanındaki Esmer de. Kafanızın arkasına kurşunu yerdiniz şimdi ama başka planlarım var. Seninle sonra konuşacağız. Buradaydı dedi Phoebe. İçeri girerken ya da çıkarken gördü bizi. Şu an buralarda olduğunu sanmıyorum ama olabilirdi diye düşündü. Eline baktı, silahı elindeydi. Titriyordu ama yine de silahını elinden bırakmamıştı. Kafanızın arkasına dedi. Demek ki girerken gördü bizi. Ama şimdi burada değil. Telefon ikinci kez çalınca yüreği ağzına geldi. Skies arıyor dedi Liz'e. Seni dinliyorum. Samuel Grimes adında biri geçen perşembe havaalanından bir araba kiralamış. Cumartesi öğleden sonra da Hilton Head'e bırakmış. Şu an elimde ehliyetinin fotokopisi var. Bu Vulcan. Saçı daha koyu ve gözlüklü ama kesinlikle o. Kredi kartıyla ödeme yapmış. Ehliyetteki adres Montana'da görünüyor ama kredi kartı hesap özeti TV'de bir adrese gidiyormuş. İşte bu. Durumu ve adresi Komutan Harrison'a ilet. Liz'le ben de orada ekibe katılırız. Arabaya bindi. Adresi ver. Bir anne telefonu sağ kulağına geçirirken gözlerinin içi gülüyordu. Şimdi bana beyaz torunlarım olacağını mı söylüyorsun? Teknik olarak önce 7 yaşındakiyle başlayacaksın. Pırlantalar için bana yardım eder misin? Pırıltılı şeylere bayılırım. Ayrıca mücevherler konusunda zevkimi bilmeyen yok. Sanırım ünü dünyaya yayılmış bu zevkimden yararlanabilirsin. Bugün olur mu? İşlerimi halledince fırlayıp gelirim, seni alıp yine fırlar. Kapının önündeki güzel arabam ne güne duruyor? Nereye gidilecekse ben kendim giderim. Nereye gidiyoruz? Abancourt'taki Mark D'de bulamazsak başka hiçbir yerde bulamayız diye düşünüyorum. Mark D mi? Bu adı duyunca uzun bir ıslık çaldı. Bu markayı düşünüyorsan dolarları istiflemen gerekiyor. İstifledim ve Mark D'yi aradım bile. Telefona kendisi çıktı. Bizimle tanışmaktan ve seçkin tasarımlarını göstermekten memnun olacağını söyledi. Bir anne şimdi iyice coşmuş çığlık atıyordu. Sen inanılmazsın. Asıl inanılmaz olan Phoebe. Carly için de bir şeyler düşünüyorum. Ama çocuklar konusunda çok cahil kalmışım. Küçük bir kıza yaraşır bir şey olmalı ama büyüyünce de kullanabilmeli. Böyle birkaç model bir arada olabilir, anladın mı yani? Bir set halinde diyorum. Çok iyi bir baba olacaksın. Saat kaçta buluşalım? Öğlen gibi orada olurum. İyi iş çıkarırsan sana yemek ısmarlarım. Tam vaktinde orada olacağım. Dolarları getirmeyi unutma. Şimdiden avucum kaşınmaya başladı. Telefonu kapatıp ellerini ovuşturdu. Saate baktı ve hazırlanmadan önce haberi insanlara yetiştirmek için zamanı kaldığını düşündü. Phoebe oraya vardığında özeltim yerini almış, içeri girmeye hazırlanıyordu. Çevreye göz atıp kendine iyi yer bulmuş diye düşündü. Sahilden uzak, eski ve biraz harap durumda bir ev. Ekip kapıyı kırıp içeri girerken, o gün ikinci kez silahına davrandığını düşündü. Arabası yok dedi Harrison. Bisiklet, motor, hiçbiri yok. Vulcan da yok. Evde değil ama artık dönüp gelebileceği bir yer de yok. Kalbi çarparak bekliyordu. Teğmenim. Skies koşarak geldi. Trafik şubesinden haber geldi. Chevrolet Escalade. Plakasını aldım. Şu an tüm birimlere duyuru yapılıyor. İyi iş çıkardın dedektif. Harrison'ın anonsu duyuldu. Burası temiz. Evi eşyalı kiralamıştır diye düşündü Phoebe. Eşyalar ucuz, eski ama kullanışlıydı. Tertipli bir adammış dedi içinden. Her şey yerli yerindeydi. Yatağı bir asker tertibiyle yapılmıştı. Başucundaki komodinin üzerine Angela Branty'nin resmiyle pembe bir gül koymuştu. Not alırken bir yandan da içinden adam hem asker hem de romantik sanıyormuş kendini diyordu. İkinci yatak odası kilitli dedi Harrison. Pencerede içten sürgülenmiş. Kapıyı uçurmadan önce bu bir tuzağı var mı diye kontrol ediyorlar. Katı disiplin diyebilir miyiz? Askeri intizam, karargahın temel taşları, ev sahibiyle ve civardaki evlerde yaşayanlarla da konuşalım. Dolaba yaklaştı. Giysilerini almamış, hepsi de çok düzgün asılmış. Diş fırçası, tıraş kremi, banyo malzemeleri de duruyor dedi Harrison. Phoebe ile göz göze geldiğinde yüzü asılmıştı ve karamsarlığı bakışlarından anlaşılıyordu. Kaçmıyor. Doğru. İkinci kapının da parçalandığını duydu. Ama bu geri dönmeyecek anlamına gelmez. Teğmenim, özel timden bir görevli yanlarına geldi. Görmek isterseniz sanırım, barınağını bulduk. Hall'ün karşısına geçince birden kanı dondu. Tüm duvar onun fotoğraflarıyla kaplıydı. Mümkün olan her pozu yakalamaya çalışmıştı. Evinin önünde, Bayan Tiffany ile konuşurken, parkta, Carly ile dolaşırken, annesiyle verandada dururken. Tüm aile bir arada. Bu Aziz Patrick günü olmalı. Teknede yemek yerken. Duncan'ın kollarına atıldığı anlardan biri. Chippewa Parkı'nda. Forrest Gump gibi bankta, yalnız sonra da Marvella ile otururken. Alışverişte, yemek yerken, araba kullanırken. Başını çevirmeden önce içinin titrediğini hissetti. Karşı duvarda ise Angela'nın portresi, altında da üzeri mumlarla ve pembe güllerle donatılmış bir masa duruyordu. Çalışma tezgahını uzun masayı ve rafları inceledi. Üzerlerinde özenle yerleştirilmiş bir dizüstü bilgisayar, bir polis telsizi, kimyasallar, kablolar, tahminen bir zaman ayarlayıcı, bant, ip ve bazı aletler vardı. Çiftesi ve tüfeği de gözünden kaçmamıştı. Tabancasını yanına almış. Birkaç peruk, gözlük, takma sakal, makyaj malzemeleri ve maske macunu bulduk dedi Liz yanlarına gelince. Not tutmamış, belki de hepsi bunun içindedir diyerek bilgisayarı işaret etti. Onu niye almadı? Önemli olan eşyalarını niye almamış olabilir? Fotoğraflar onu çok sarstığı için duvara arkasını dönmüştü. En azından yer değiştirmeyi düşünmüş. Adını öğrendiğimizi, elimizde resmi olduğunu ve birinin bizi buraya yönlendireceğini biliyordu. Liz, sizinle konuşana kadar kimliğini tespit ettiğimizden haberi olamazdı diyerek konuya dikkat çekti. Bizden bir adım ilerideyken niçin birden geriye düştü acaba? Pahalı malzemeleri var. Hepsi de kolayca taşınabilir şeyler. Nedense tümünü bırakıp gitmiş. Fotoğraf makinalarından birini alıp arkasına baktığında Angela'nın yaptığı pembe gonca resmini gördü. Onun makinesiydi. Onu almak için geri dönmeyi planlıyordu. Elindekini yavaşça yerine koydu. Sanmıyorum. Bence burayla işi bitmiş ve şu anda biz tam da onun olmamızı istediği yerdeyiz. Peki o nerede? Yandaki duvarda savanada çekilmiş fotoğraflarla kaplıydı. Bankalar, mağazalar, restoranlar, müzeler, çeşitli iç ve dış mekan fotoğrafları. Hiçbir pozu boşa harcamıyor. Önüne gelen her şeye el atsa da hepsinin bir amacı var. Peki ama bunları niye çekmiş? Ya diğerleri? Liz merakla sordu. Bazılarını indirip yerine yenilerini asmış. Yanında götürdüğüne göre onlara ihtiyacı vardı. Görüntülediği yerler bir amaca hizmet ediyordu ya da edecekti. Hedefler, dijital baskı bunlar öyle değil mi? Bilgisayarın yanına geldi. Sisteme girip dosyalara ulaşmalıyız. Yanında götürdüklerini bulmamız lazım. Asıl hedef onlar. Birden bir yanma hissedince elini midesine koydu. Bence yeşil ışık yandı ve harekete geçti. O gün bugündü, bugün olmalı. Saatin 10:55 olduğunu görünce buz gibi oldu. Aynı Kahraman Şerif filmindeki şarkıda olduğu gibi. Öğlen güneşinin en yüksekte olduğu an. Onu bulmak için bir saatimiz var. 46. ayrımın sonu. Sayfa 499. Devamı 47. ayrımda.